Ayrım 9.
Mesele şu ki bayım, istediğiniz kağıt burada değil. Kağıdı emin bir yere, bir bankanın kasasına yerleştirdim. Beni anlamalısınız, yaptığım işte bir takım tedbirler almak zorundayım. Bir çeşit sigorta bu, daha doğrusu ne istiyorsunuz? Sayın bayım, bu belgeyi anlaştığımız 150 İngiliz lirasının biraz daha üstündeki bir fiyata geri almak isteyeceğinizi düşünüyorum. İngiliz yeryüzünde yaşadığı hayatı gereksiz yere zorlaştırma saplantısındaki bazı benzerlerinin davranışıyla hayal kırıklığına uğramış gibi hafiften içini çekti. Ne dersiniz diye sordu kalpazan imalı bir sesle. Daha önce de şantajcılarla karşılaştım dedi İngiliz. Bir suçlama değildi bu, anlamsız sesle söylenmiş bir görüş ifadesiydi sadece. Belçikalı bu sözlerden alınmış gibi oldu. Rica ederim bayım, bu sözü ağzınıza almayın. Size sadece bir değiş tokuş teklifinde bulundum. Kasamda ehliyetinizin aslı, resimler ve çektiğim bütün fotoğrafların negatifleri, bir de maalesef ne kadar üzüldüğünü belirtircesine ağzını büzdü, makyajsız olarak ışıkların altına durduğunuz sıra çabucak çekilmiş başka bir resminiz var. Bu belgeler bir takım ellere geçtiğinde sanırım başınıza bazı dertler getirebilir. Anladığım kadarıyla başına dert gelmemesi için para ödemeye alışkın birisiniz. Ne kadar? 1000 İngiliz. Çakal hafif hafif başını sallayarak düşünür gibi yaptı. Belgelerin geri alınması bu fiyata gerçekten değer dedi. Belçikalı'nın yüzüne zaferi kazandığını belirten bir gülümseme yayıldı. Bunu ağzından duyduğuma çok sevindim bayım. Ama ben reddediyorum diye devam etti İngiliz hep aynı sesle. Belçikalı'nın gözleri ufaldı. Bunu anlayamadım dedi. Niçin reddediyorsunuz? İki nedenle diye karşılık verdi Beriki sakin sakin. Elinizde başka resimlerle başka negatiflerin bulunmadığını ispatlayacak şeyim yok. Belgeler istendiğinde iade etmek için 1000 İngiliz daha isteyecek bir dostunuza verip vermediğinizi de bilmiyorum. Belçikalı rahatladı. Hayır hayır, emin olun dedi. Bu tür bir oyun bana çıkar sağlamaz. Belgeler benim kasamda ve kasayı ancak ben açabilirim. Öte yandan sizden devamlı para isteyecek olsam çıkarınız bu belgeleri yok etmenizi ve başka bir kalpazana başvurup yeni kimlik kartları edinmenizi gerektirir. Öyleyse başka bir dizi kimlik kartına 150 İngiliz verdikten sonra neden bu kararı hemen varmayayım? Belçikalı ellerini açtı. Sanırım zamanınız kalmadı. Andre Martin adına çıkarılmış bu kimliklerle benim dilimi tutmama güveniyorsunuz. Ayrıca yaptığım sahte kimlikler mükemmel. Başkalarının bu kadar iyisini yapıp yapamayacağını nereden biliyorsunuz? Dolayısıyla hem bu kimlikler size gerekli hem de benim dilimi tutmam 1000 İngiliz değerinde. Peki kabul, ama Belçika'da 1000 İngiliz lirasıyla dolaştığımı nereden çıkarıyorsunuz? Kalpazan bütün cevapları önceden bilen ama dostunun merakını gidermek için bunları açıklamakta sakınca görmeyen biri gibi hoşgörüyle güldü. Bayım, siz bir İngiliz centilmenisiniz. Bu ilk bakışta anlaşılıyor. Herhalde işiniz de kaçakçılık. Kuşkusuz çok verimli bir kaçakçılık. Afyon, elmas, yiyecek bilmiyorum. Ama gördüğünüz iş çok para getiriyor. İngiliz lordları at yarışlarından yan kesicilik yaparak zaman öldürmezler. Rica ederim bayım, kurnazlığı bir yana bırakalım değil mi? Nasılsa dostlarımız, ortaklarınız aracılığıyla bu parayı bir bankaya nakletmek için bir telefon kafidir. İngiliz dalgın dalgın başını sallamaya koyuldu yeniden. Sonra hafif bir gülümsemeyle girdi dudakları kalpazanın. İlk kez müşterisinin soğukkanlılığını yitirdiğini görüyordu. Bundan bir çeşit rahatlama duydu. Zengin İngiliz epey zorlanmış ama sonunda boyun eğmişti. Peki kabul dedi çakal. Gerçekten de yarın sabaha kadar 1000 İngiliz bulabilirim. Ama bir şartla. Bir şart mı dedi yeniden duralayan Belçikalı. Burada buluşmayacağız. Kalpazan şaşırdı. Buranın nesi var? Sakin, ıssız. Issız, evet doğru dedi İngiliz. Gülümsemesi biraz daha belirginleşmişti. Birden ayağa kalktı, bir adım attı. Belçikalı'nın kollarına yapıştı. Çelik gibi elleriyle adamı hareketsiz bırakıp dizini öne doğru çıkardı. Belçikalı hala gülümsüyordu ki bacak arasına koçbaşı yemiş gibi oldu. Kafası öne doğru düştü, elleri bacak arasına gitti ve boğuk bir hırıltıyla soluğu kesildi. Yarı baygın iki büklüm dizlerinin üzerine düştü. Çakal onun yere uzanmasını bekledi. İki büklüm gövdenin üzerinden açtı ve ata binercesine sırtına oturdu. Hemen sağ kolunu kalpazanın çenesinin altından geçirdi ve eliyle sol pazusuna yapıştı. Kalpazanın ensesini yakalayan sol eliyle de birden sarstı, başını arkaya çekip yana itti. Boyun kemiği gürültülü sayılmayacak bir çatırtıyla kırıldı. Ama bu çatırtı stüdyonun sessizliğinde tabanca gibi patladı. Kalpazanın gövdesi son bir kere sarsıldı, sonra hareketsiz yere uzandı. Çakal bir an daha onu tuttu, sonra ölüyü yüzü koyun yere bıraktı. Perdelerin iyice çekilip çekilmediğini anlamak için hemen pencereye koştu, sonra yeniden ölünün yanına döndü. Sırt üstü çevirdi, üstünü aradı ve sonunda anahtarları pantolonunun cebinde buldu. Destedeki dördüncü anahtarla büyük sandığın kapağını açtı, 10 dakika kadar karıştırıp içine ne varsa yere yaydı. Sandıktan çıkan eşyalar arasında bir sürü de eldiven vardı. İçlerinden aşağı yukarı eline uyan çiftini seçti, özenle ellerine geçirdi, henüz ılık ve gevşek olan ölüyü koltuk altlarından tutup kaldırdı, sandığa doğru çekip içine devirdi. İki büklüm ölü sandığa rahatça sığıyordu. Birkaç saate kadar katılaşacak ve sandığın dibindeki biçimde donup kalacaktı. Sonra sandıktan çıkardığı her şeyi tekrardan yerleştirmeye koyuldu. Perukalar, kadın iç çamaşırları, takma saçları, esnek ve daracık bir yere sığdırabilecek her şey. Ölünün kollarıyla bacaklarının bıraktığı boşluklara sıkıştırıldı. Üstüne ince ve kalın fırçalarla krem tüplerinin ağız ağza doldurduğu birkaç küçük kutuyu yerleştirdi. Sonunda da krem kavanozları, iki kadın geceliği, kazak ve blue jeanler, bir sabahlık ve birkaç çift siyah çorabı tortop edip hepsinin üstüne tıktı. Sandık ağzına kadar dolmuştu şimdi. Ölü de üstüne kat kat yığılan araç gereç ve giysilerle tamamen örtülmüştü. Sandığı kapamak için kapağına abanması bile gerekti. Kilitledikten sonra mendilini çıkardı, kilidi ve sandığın her köşesini özenle sildi. Hala sehpanın üzerine duran 5 İngilizlik desteği cebine attı. Sildikten sonra sehpayı da yerine koydu. Sonunda lambayı söndürdü ve bir iskemleye oturup havanın kararmasını beklemeye koyuldu. Herhalde sonunda kalpazanın kaybolduğunu fark edeceklerdi. Ama bu tür işler gören bir adam ara sıra belirli bir dönem için gizlenmek ya da yolculuk ederek vakit geçirmek gereğini duyabilirdi. Dostlarından biri aniden kaybolduğunu fark ederse kuşkusuz bu sonuçlara varacaktı. Stüdyonun varlığını bilerek içeri girmeye kalkacak olanların da her tarafı iyiden iyi araştırmaları, sandığın kilidini zorlamaları ve ölüyü bulmak için üstündekilerin hepsini boşaltmaları gerekecekti. Ayrıca dalavereli işlere bulaşmış biri cinayet işlendiğini anlarsa kalpazanın bir çete reisi tarafından temizlendiğini sanıp haber vermekten kaçınırdı. Polis durumu anlasa da gazetelerde ölenin resmi yayınlansa da barmenin kalpazanı kareli elbiseli, sarışın, uzun boylu, siyah güneş gözlükleri takan biriyle gördüğünü hatırlaması ve tarif etmesi gerekirdi. En kötü şekliyle bile polis bu işin açığa çıkması için pek gayret geçtik göstermez, soruşturma rastlantı sonucu onları Alexander Duggan'a götürse de çakalı bulmak için aşılması gereken yol çok uzun olurdu. Kısacası en az bir aylık zamanı bulunacaktı, bu da ona fazlasıyla yeterdi. Çakal yerinden kalktı, gerindi, cama sıralanmış resimlerin ardından dışarıya göz attı. Saat 9:30'da daracık sokakta karanlık hüküm sürüyordu. Gürültü etmeden dışarı çıktı, kapıyı ardından kapadı. Hızlı adımlarla aşağı doğru yürürken karşısına kimse çıkmadı. 500 metre ötede anahtarları bir lağımın ağzından içeri fırlatıyordu. Bir çeyrek sonra da otelinde ıssız sayılabilecek bir yemek salonunda ve gecikmiş bir akşam yemeğinin başındaydı. Ertesi gün cumaydı, gidip Brüksel'in işçi mahallelerinden birinden alışveriş yaptı. Spor araç gereçleri satan bir mağazadan bir çift basketbol papucu, yün çoraplar, bir blue jean, kareli bir yün gömlek ve bir sırt çantası satın aldı. Aldığı öteki şeyler arasında birkaç tabaka ince kauçuk köpüğü, bir naylon file, bir yumak ip, bir av bıçağı, ince bir fırça ve küçük bir kutu beyaz vernik vardı. Otele döndüğünde pasaportundaki gibi Alexander Duggan adına çıkarılmış ehliyetinden faydalanarak ertesi sabah için kiralık bir araba istedi. Ayrıca da resepsiyon şefinden hafta sonu için kıyı boyundaki kaplıcalardan birinde banyolu bir oda ayırtmasını rica etti. Ağustos ayında tatile çıkanların çokluğuna rağmen adam şirin balıkçı limanı Zeebrugge'ye bakan küçük bir otelde ona oda bulmayı başardı ve deniz kıyısında iyi bir hafta sonu geçirmesini diledi. 7. Çakal Brüksel'de sağa sola uğrarken Viktor Kovaski Roma Merkez Postanesi Danışma Bölümünden yabancı ülkedeki bir telefon numarasını istemenin beraberinde getirdiği içinden çıkılmaz terslikler arasında debeleniyordu. İtalyanca bilmediğinden memurlardan yardım istemiş ve işlerinden biri sonunda biraz Fransızca konuştuğunu söylemişti. Kovaski güç bela Fransa'nın Marsilya şehrinde bulunan bir dosta telefon etmek istediğini ancak numarasını bilmediğini söyledi. Evet, dostluğun adıyla adresini biliyordu. Adı Gribovski'ydi. Şaşıran İtalyan Kovaski'den bu adı yazmasını rica etti. Kowalski epey zorlanarak bu isteği de yerine getirdi. Ama bir adın GRZ harfleriyle başlayacağını kabul edemeyen ve az gelişmişliği gözle görülen bu devin imla hatası yaptığına inanan memur, santrala ilk üç harfi GRI olarak verdi. Telefon başında bekleyen İtalyan'a santral rehberde Gribowski adına rastlamadığını bildirdi. Memur da Kowalski'ye döndü ve aldığı bilgiyi ona aktardı. Yine de işine bağlı ve bir yabancıya yardım etme isteğinde olan memur istediği adı tekrarladı. ''Böyle bir ad yok mu? Bir daha bakar mısınız? GRI.'' ''Hayır, GRZ.'' diye homurdandı o Kowalski. Memur şaşırdı. ''Özür dilerim bayım, GRZ mi?'' ''Evet.'' diye üsteledi Kowalski. ''GRZYBOVSKİ.'' Memur umut silkti ve yeniden santral aradı. ''Bana uluslararası danışmayı bağlayın lütfen.'' O andan sonra General de Gaulle mucize denebilecek bir takım rastlantıların zincirleme birbirini izlemesi sonucu hayatta kaldı. 10 dakika sonra Kowalski, Jojo'nun telefon numarasını elde ediyordu. Yarım saat sonra da dostuyla konuşabildi. Telefonun öbür ucunda eski lejyon askerinin sesi parazitler arasında boğuluyordu. Kovacs'ın mektubundaki kötü haberleri doğrulamaktan çekiniyor gibiydi. Evet, Kowalski'nin aradığına sevinmişti. 3 aydır izini bulmaya çalışıyordu. Ne yazık ki evet, küçük Sylvie hastaydı. Durmadan güçten düşüp zayıflamış, sonunda doktorun biri hastalığa teşhis koyduğunda yatağa mıhlanmıştı bile. Jojo'nun dairesine telefonun bitişiğindeki odada yatıyordu. Hayır, aynı daire değildi. Daha büyük ve daha yeni olan başka bir daireye taşınmışlardı. Ne? Adresi mi? Jojo adresi ağır ağır arkadaşına okudu. Kowalski de dilini çıkararak aynı ağırlıkla bu adresi not etti. ''Bu rezil herifler ne kadar daha yaşar?'' diyorlar diye haykırdı. Ancak dördüncü tekrarlayışında Jojo sorusunu anladı, uzun bir sessizlik oldu. ''Alo, alo!'' diye haykırdı Kowalski cevap alamayınca. Telefonun öbür ucunda Jojo'nun sesi yeniden duyuldu. ''Bir hafta, belki iki ya da üç.'' Kowalski elinde tuttuğu ahizeye inanmazca baktı. Başka şey söylemeden telefonu kapadı, sallanarak kulübeden çıktı. Borcunu ödedikten sonra gidip mektupları aldı, bileğine bağlı olan madeni muhafazayı kapadı ve otele döndü. Yıllardan beri ilk kez beyni kaynaşma halindeydi. Sorunu şiddet yoluyla çözmesine yardım edecek emirler alacağı biri de yoktu. Marsilya'daki hiç değiştirmediği dairesinde Kowalski'nin telefonu kapadığını duyan Jojo ahizeyi yerine bıraktı. Döndü ve eylem bölümünde görevli iki ajanı aynı yerde, ellerinde 45'lik özel kol tabancalarıyla buldu. Tabancalardan biri Jojo'ya çevrilmişti. Öbürü sapsarı bir yüzle sedirin kıyısına ilişmiş bulunan karısına. Alçaklar dedi Jojo ağulu bir sesle, reziller. Geliyor mu diye sordu adamların biri. Bir şey söylemedi, telefonu yüzüme kapadı. Korsikalı Jojo'yu kapkara ve buz gibi gözleriyle süzdü. Gelmesi gerekiyor, aldığımız emir böyle. Duydunuz işte, bütün istediklerinizi söyledim, şok geçirmiş olmalı. Sadece telefonu kapadı, buna engel olamazdım ya. ''Gelmesi senin için daha iyi olur Jojo.'' diye tekrarladı Korsikalı. ''Gelecek.'' dedi Jojo. ''Kaderine boyun eğmiş gibi gelebilirse gelecek. Küçük bir kız için.'' ''İyi. Öyleyse rolünü iyi iyi oynadın.'' ''Haydi defolun buradan.'' diye haykırdı Jojo. ''Bizi rahat bırakın.'' Korsikalı elinde tabancasıyla ayağa kalktı. Diğeri oturmuş kadını süzüyordu. ''Gidiyoruz.'' dedi Korsikalı. ''Ama ikiniz de bizimle geliyorsunuz. Senin sağda solda gevezelik etmene ya da Roma'yı telefonla arabana fırsat veremeyiz değil mi Jojo?'' ''Bizi nereye götüreceksiniz?'' ''Dağda güzel bir otele tatil yapabilmeniz için. Güneş ve temiz hava sana çok iyi gelecek Jojo.'' ''Ne kadar kalacağız?'' diye sordu Polonyalı ölgün bir sesle. ''Ne kadar gerekiyorsa.'' Polonyalı pencereden iç içe geçmiş daracık sokaklara ve eski limanın ardındaki balıkçı tablolarına bir göz attı. ''Turist mevsiminin göbeğindeyiz. Şu sıra trenler ağız ağıza dolu. Ağustos ayında bütün yıl kazandığımızdan fazla para kazanırız. Uzun bir süre belimizi doğrultamayacak şekilde yıkıyorsunuz bizi.'' Korsikalı çok eğlenmiş gibi gülmeye başladı. ''Bunu kayıp değil, kazanç say Jojo.'' dedi. ''Elinde sonunda seni bağrına basan Fransa için yapıyorsun bu işi.'' Polonyalı olduğu yerde döndü. ''Politika bana vız gelir. İktidarda kimin olduğundan ya da hangi partinin iş başına gelmek istediğinden bana ne. Ama sizin gibi herifleri iyi tanırım. Hayatım boyunca sizin gibilere rastladım. Sizin gibiler kim gelirse ona hizmet ederler. Hitler'e, Mussolini'ye, OAS'ye rejimler değişebilir ama sizin gibi namussuzlar asla değişmez.'' Şimdi avaz avaz bağırıyor ve üzerine doğrulttuğu tabancası bir milimetre oynamayan adama doğru ayağını sürüyerek ilerliyordu. ''Jojo!'' diye haykırdı divanda oturan kadın. ''Yalvarırım bırak onu.'' Polonyalı durdu, varlığını unutmuş gibi karısına dik dik baktı. Sonra bakışını çepeçevre odada ve içindekilerde gezdirdi. Karısı yalvararak gizli serviste görevli iki çetin ceviz kayıtsızca ona bakıyorlardı. Küfür işitmeye alışkındılar. Şef olana bir baş işaretiyle yatak odasını gösterdi. Git bavullarını hazırla. Önce sen, sonra karın. Ya Sylvie okuldan saat 4'te dönecek. Ona kim bakar diye sordu kadın. Korsikalı hala Jojo'yu süzüyordu. Geçerken uğrayıp okul çıkışı onu alırız. Programda bu da var. Büyük annesinin ölüm halinde olduğu ve bütün ailenin başına koştuğu öğretmenine bildirildi. Ağzımızı tutmayı biliriz. Haydi yürü. Jojo omuz silkti. Son bir kere karısına baktı ve ardında Korsikalı ile yatak odasına girdi. Karısı mendilini elleri arasında vurmaya devam ediyordu. Bir süre sonra başını kaldırıp divanın öbür ucunda oturan öteki ajana baktı. Korsikalı'dan daha genç bir Gaskonyalıydı bu. Ona ne yapacaklar? Kowalski'ye mi? Evet, Victor'a. Kendisiyle konuşmak isteyenler var, o kadar. Bir saat sonra bütün aile bir Citroen arabanın arkasında, iki ajan da önde, Verkors dağlarındaki sakin bir otele doğru yol alıyorlardı. Çakal cumartesi gününü Zeebrugge kıyılarında güneş banyosu yaparak, buz gibi kuzey denizinde yüzerek, küçük limanda ve Birinci Dünya Savaşı sırasında İngiliz askerleriyle denizcilerin amansızca çarpıştıkları rıhtımda gezinerek geçirdi. Rıhtım boyunca oturmuş, oltalarıyla levrek avlayan post bıyıklı ihtiyarlara sorsa, 46 yıl geriye giden anılarını anlattırabilirdi ama bunu düşünmedi bile. Kumsalda kendilerini güneşten çok rüzgardan koruyan şemsiyeler altında oturan birkaç Belçikalı ve İngiliz aile, dalgalar arasında oynayan ya da kumdan kaleler yapan çocuklarını gözlüyorlardı. Giderek bu görüntüden, çocukların haykırışlarından ve şiddetli rüzgardan bezen çakal oteline döndü. Pazar sabahı bavullarını topladı ve acele etmeden yola koyuldu. Arada durup Gand ve Bruges şehirlerinin dar sokaklarında gezindi. Dam'daki Sifon lokantasına mola verip ızgara et yedi ve öğleden sonra Brüksel'in yolunu tuttu. Yatmak üzere odasına çıkmadan önce ertesi sabah erkenden uyandırılmasını ve kahvaltısının yanı sıra kendisine bir de piknik yemeği hazırlanmasını istedi. Ardenlere Bastonya Savaşı sırasında şehit düşen ağabeyinin mezarına uğramak istediğini de söyledi. Katip saygıyla dilediği saatte uyandırılacağına söz verdi. Roma'da Viktor Kowalski'nin hafta sonu çok daha gergin bir hava içinde geçti. Sırası geldikçe ya 8. kat koridorunda ya da gece dam üstünde nöbet tuttu. Dinlenme sürelerinde 8. kattaki yatağına uzanıp hiç uyumadı. 4'er litrelik damacanalarla verilen ve nöbetçi 8 eski lejyon askerinin başlıca içkisi olan buruk kırmızı şarabı için düşündü durdu. Üstlerinden birinin emir almadıkça Kowalski genellikle kararsızlık ve kuşku arasında bocalardı. Ama pazartesi sabahı olduğunda kararını vermişti. Yokluğu uzun sürmeyecekti. Uçak saatlerine göre belki bir gün belki de iki. Dönüşünde patronuna durumu açıklardı. Patron öfkelense bile kuşkusuz anlayış gösterecekti. Meselesini albayı açmak ve 48 saat izin istemek aklına geldi. Ama albay adamlarına çok iyi davranan bir şef olduğu halde onu bırakmaya yanaşmayacaktı. Önceden belliydi bu. Sylvie'nin durumunu anlayamayacaktı. Kowalski de onu ikna edemeyeceğini biliyordu. Derdini anlatmak için sözcüklerden faydalanmayı asla becerememişti. Derinden iç çekip nöbeti devralmak üzere yatağından kalktı. Hayatında ilk kez izinsiz görev başından ayrılacağı için üzgündü. Çakal aynı saatte kalktı ve özenle hazırlandı. Yıkandı, tıraş oldu, nefis bir kahvaltıdan sonra içinde tüfeğin bulunduğu muhafazayı dolaptan çıkardı. Her parçayı kauçuk köpüğünden ince bir tabakaya sarıp iple bağladı ve paketleri sırt çantasının dibine yerleştirdi. Üstüne boya kavanozuyla fırçayı, blücini ve karali gömleği, çoraplarla basketbol papuçlarını doldurdu. Ardından naylon fileyi çantanın dış gözlerinden birine, mermi kutusunu da öbürüne tıktı. Her zaman giydiği çizgili gömleklerinden birini, soluk gri hafif elbisesini sırtına, Gucci'den aldığı ince siyah deri mokasenlerini ayağına geçirdi. Elde örülmüş siyah bir kravat giyimini tamamladı. Sırt çantasını eline alıp otelin otoparkında bulunan arabasına indi. Çantayı arkaya yerleştirdikten sonra otele döndü. Hazırlanmış bir kutu soğuk yemek verdiler kendisine. İyi yolculuklar dileyen katibi bir baş işaretiyle selamlayıp çıktı. Saat 9'da E40 yolunu izleyerek Brüksel'den çıkıyor ve Namur yönünde yol alıyordu. Dümdüz ülkeyi aydınlatan sıcak güneş boğucu bir günün habercisiydi. Yol haritasına bakmak için bir an durdu ve Bastonya'dan aşağı yukarı 140 kilometre uzaklıkta bulunduğunu anladı. Oraya öğleye doğru kolayca varacağını düşündü. Ovadan geçen dümdüz yolda kiralık Arond arabasını sürdü. Güneş doğruya varmadan Namur ve Marş'ı geçmişti. Kısa süre sonra Bastonya'ya vardı. 1944 kışında Hasso von Manteuffel'in kaplan tanklarının ezdiği küçük şehri geçtikten sonra güneye doğru tepelere tırmanan yola girdi. Döne döne yükselen yolda orman gitgide sıklaşıyor, güneş ışınları sık yaprak örtüsünü ancak uzaktan uzağa delebiliyordu. Bastonun 7 kilometre ötesinde çakal ormana dalan dar bir toprak yol gördü. Bu yola saptı ve 1500 metre kadar ötede arabanın güçlükle ilerlediği başka bir patikaya girdi. 40-50 metre ileride de arabayı sık bir çalılığın ardında durdurdu. Ormanın serin alacakaranlığında sigara içip soğuyan motor blokunun tıkırtılarını, ağaçların tepelerinde rüzgarın mırıltısını, uzaktan uzağa bir yabani güvercinin gurultusunu dinledi. Telaşsızca indi, bagaj kapağını açtı, sırt çantasını çıkarıp arabanın üzerine koydu. Tepeden tırnağa soyunup giysilerini değiştirdi. İyi dikilmiş soluk gri elbisesini katlayıp arabanın arkasına yerleştirdikten sonra blue jean'ini giydi. Poplin gömleğini kareli spor gömlek, zarif mokasenlerini de mavi beyaz basketbol papuçlarıyla değiştirdi. Teker teker tüfeğin parçalarını çıkardı, bunları dikkatle birbirine ekledi. Sonra susturucuyu pantolonunun bir cebine, dürbünü öbürüne yerleştirdi. Mermi kutusundan aldığı 20 kurşunu gömleğinin göğüs ceplerinden birine, ipekli kağıda sarılı patlayıcı kurşunu da öbürüne attı. Tüfeği özenle arabanın üstüne koydu. Önceki akşam otele dönmeden Brüksel çarşısına aldığı ve bütün gece arabanın arkasında duran şeyi çıkarmak üzere geri döndü. Bu bir karpuzdu. Bagajı kapadı, karpuzu, boya kutusu, fırça, av bıçağıyla birlikte sırt çantasına koydu. Arabanın kapılarını kilitledi ve ormana daldı.